Ayrım 7, sayfa 75. Evrak'ın oğlu Peredur. Anneden ayrılmayı göze alabilmek. Kelt mitolojisinden alınan Peredur'un öyküsü, kökenleri çok tanrılı dinlerle Hristiyanlığın henüz birbirlerinden kesin sınırlarla ayrılmamış olduğu ilk çağ dönemine uzanmaktadır. Bu öyküde anlatılanlar, sonradan kutsal kase efsanesine konu alan ünlü resimli duvar halısına da esin kaynağı olmuştur. Fransa'daki karşılığı Perceval ve Almanya'daki karşılığı Parzival gibi Peredur da sonunda kaseyi bulur. Ancak burada bizi asıl ilgilendiren öyküde genç Peredur'un dünyaya açılma ve yetişkin bir erkek olma sürecinde karşılaştığı güçlüklerin dile getirildiği ilk bölümdür. Peredur, Kont Evrak'ın 7 oğlundan biriydi. Babasıyla erkek kardeşleri çarpışma sırasında öldüklerinden annesi Peredur'u savaş ve şövalyelerden uzak kırlarda yetiştirdi. Peredur, ünvanı şöyle dursun, babasının adından bile haberdar değildi. Sağ kalan tek çocuğunu da yitirmekten korkan annesi böylece onun hep yanı başında olacağını sanıyordu. Peredur'un en hoşlandığı şeylerden biri de ormanda dolaşmaktı. Bir gün yine ormanda dolaşırken 3 atlı şövalyeye rastladı. Genç delikanlı kendisiyle selamlaşıp yollarına devam eden şövalyelerin o anlı şanlı görüntüsü, zırhlarının güneşteki ışıltısı, allı pullu bayrakları ve atlarının sırtındaki rengarenk teltiler karşısında büyülenip kaldı. Soluğu annesinin yanında alan Peredur ona gördüklerini anlattı ve bu yaratıkların neyin nesi olduğunu sordu. Korkuyla irkilen annesi şövalyelerin melek olduğunu ve sıradan bir ölümlünün onların yanlarına yaklaşmaya bile yeltenmemesi gerektiğini söyledi. Ancak böyle bir numara bile Peredur'u kandıramadı. Bir gün evinden epey uzaklaşan Peredur'un gözüne göl kıyısındaki bir şato ilişti. Kıyıda ayağı aksak, yaşlı başlı saygıdeğer bir adam kadife giysileri içinde oturmuş balık tutuyordu. Yaşlı adam Peredur'u yemeğe davet etti ve ona kılıç sallamayı bilip bilmediğini sordu. Bilmem dedi Peredur, ama birileri bana öğretseydi tabii ki öğrenirdim. Ardından Peredur'a gerçekte dayısı yani annesinin erkek kardeşi olduğunu söyleyen yaşlı adam, annenin dediklerine ve yaptıklarına kulak asma, sana bir at vererek binmeyi öğreteceğim ve seni bir şövalye yapacağım dedi. Peredur o anda şövalye olmayı kafasına koymuştu. Ertesi sabah dayısından atı aldı ve onun izniyle ata binip oradan uzaklaştı. Yolda giderken bu kez de çayırlığın ortasında görkemli bir şato gördü. Oradaki yaşlı ve saygıdeğer adam da Peredur'u masasına davet edip ona kılıç kullanmasını bilip bilmediğini sordu. Genç delikanlı yine öğretilseydi bilirdim diye yanıtladı. Bunun üzerine yaşlı adam Peredur'a bir kılıç verdi ve bir iki kılıç numarası denedi. Ardından Peredur'a delikanlı ulaşacağın gücün 1/3'üne şimdiden sahip olmuşsun. Tüm gücüne ulaştığın zaman kimse seninle baş edemeyecektir. Ben gerçekte senin dayın, annenin ve göl kıyısındaki şatoda rastladığın yaşlı adamın da erkek kardeşiyim diyerek ona verdiği kılıcı nasıl kullanması gerektiği konusunda bir takım ipuçları verdi. Ertesi sabah Peredur dayısından izin alıp yine atına bindi ve yollara koyuldu. Ama bu kez yeni kılıcını da kuşanmıştı. Peredur ormana vardığında korkunç bir çığlık duydu ve ansızın karşısına kızıl saçlı güzeller güzeli bir kız çıkıverdi. Kızın yanı başında bir at, yerde de sere serpe uzanmış bir ceset vardı. Kız cesedi atın sırtına yüklemeye çabalıyordu ama ceset her seferinde yere yuvarlanıyordu. Sonunda kızcağız usançtan gözyaşlarına boğuldu. Peredur ona neler olduğunu sorunca, "Melun Peredur, kötü bahtın bugüne dek senden pek bir merhamet görmedi," diye yanıtladı. Peredur kızın ona neden melun dediğini sorunca da, "Çünkü annen senin yüzünden öldü. Onun onayı olmaksızın alıp başını gittin. Şövalye olmayı kafana koyup bu konuda dayılarından bir şeyler öğrenmeye kalkışınca da annenin yüreği kan ağladı ve bu acıya dayanamayıp öldü. İşte bu yüzden lanetlisin," dedi ve ekledi. "Şu anda yerde cansız yatan bu adam kocamdı ve onu ormanda yaşayan bir şövalye öldürdü. Sakın o şövalyenin yanına yaklaşayım deme, yoksa senin de canına kıyar." Peredur, "Sen yüreğini ferah tutmaya çalış. Çünkü kocanı gömer gömmez o şövalyeyi bulup kocanın intikamını almaya çalışacağım. Ama her şeyden önce benim düşüncesizliğimden ötürü yaşamından olan ve bir daha hiç göremeyeceğim annemin yasını tutmalıyım," diye yanıtladı. Peredur annesinin yasını tutup genç kadının kocasını gömdükten sonra şövalyeyi buldu ve onu anında alt etti. Bozguna uğrayan şövalye Peredur'un ayaklarına kapanıp ondan merhamet dilenince de "Sana merhamet edeceğim ama bir şartla" dedi. Ve "Kocasını acımasızca katlettiğin o kadınla evleneceksin. Sonra da Kral Arthur'un huzuruna çıkıp ona kendisine duyduğun saygıdan ötürü seni alt ettiğimi söyleyeceksin" diye ekledi. Çünkü Peredur'un en büyük arzusu Kral Arthur'un mahiyetinde bulunmak ve onun sağ kolu olmaktı. Yorum: Peredur'un annesini terk edip şövalye olmaya karar verişindeki o tuhaf doğallığı atalarımızın gençliğin umursamazlığı dedikleri duruma bağlayabiliriz. Gençlerin birçoğu da onun gibi geçmişe bir perde çekip onları en iyi biçimde yetiştirmek için canlarını dişlerine takan ana babalarını da hiçe sayarak gözlerini geleceğe diker. Ne var ki bu öyküde anlatılmaya çalışan yalnızca gençlerin nankörlüğünden ibaret değildir. Peredur'un annesi onulmaz acılar çeker. Kocası ve 6 oğlu acımasızca katledildiğinden geride kalan tek oğlunun dünyadan haberdar olmasını istememesi hiç de şaşırtıcı bir durum değildir. Ancak oğlunu elinin altında tutmaya çalışması son derece doğal olmakla birlikte her zaman olduğu gibi beklenmedik bir durum buna engel olur. Burada engel Peredur'un ormanda karşılaştığı 3 şövalye olarak karşımıza çıkar. Peredur'un gözünde bu 3 şövalyenin görüntüsü aradığı ancak annesinin sürekli kendisinden uzak tutmaya çalıştığı yiğitliğin ta kendisidir. Peredur'un henüz haberdar olmadığı geleceği şövalyelerin o soylu ve görkemli görüntüsünde yatmaktadır. Ne var ki şövalyeler aynı zamanda onun geçmişinin, atalarından kalan mirasın da simgesidirler. Zira Peredur'un babası da soylu bir şövalyedir. Bu öykünün ardında yatan gerçek, her erkek çocuğun kendisine örnek alabileceği bir babaya ya da babanın yerini tutan birine gereksinimi olduğudur. Bu ruhsal gereksinim eninde sonunda gencin annesini terk edip kafasına koyduğu şeyin peşine düşmesine neden olacaktır. Yaşlı başlı saygıdeğer iki dayı, Peredur'un çocukluğunda hasretini çektiği babanın yerini tutar. Her ikisi de onun iyi bir savaşçı olduğunu fark eder ve ona yolunda ilerlemesi için bir at, bu dünyada kendisine bileğinin gücüyle bir yer açabilmesi ve belli bir konuma ulaşabilmesi için de bir kılıç verirler. Genç bir kişi yuvasını terk etmeye hazır olduğunda dayılar, amcalar, teyzeler, aile dostları, öğretmenler ya da ona akıl verebilecek görmüş geçirmiş insanlar daha bir önem kazanırlar. Çünkü bu insanlar ana babanın yerini tuttukları gibi aynı zamanda gençlerin ufkunu da açarlar. Ana babaların çocukların bilgi açlığını doyuracak böylesi bir dış desteğe gereksinimleri olduğunu kabul etmeleri can alıcı bir önem taşır. Hiçbir anne ya da babanın çocuğunun gereksindiği her şeyi verebilmesi ve onu her konuda bilgilendirmesi mümkün değildir. Dahası çocuğun ailesi dışındaki ilişkileri geliştikçe ve bu ilişkiler sayesinde dünyaya bakışı değiştikçe anne ve babanın çocuğuyla olan ilişkisi de farklı bir boyut kazanır. Buraya kadar her şey gayet iyidir. Peredur yüreğinde en ufak bir sızı duymadan güle oynaya yoluna devam eder. Kocasını yitirmenin acısıyla kıvranan bir başka perişan kadınla karşılaşıncaya dek geride bıraktığı annesini aklına bile getirmez. Genç erkeğin annesine beslediği duyguların bilincine varması genellikle ilk cinsel dürtülerle birlikte gerçekleşir. Bu alabildiğine güzel ama perişan kadın onun hem yüreğini okşar hem de annesinin ölümünden haberdar edip aklını başına getirir. Annesini ölüme sürükleyen nedenlerin böylesine bilincinde olan bu kadın gerçekte farklı bir görüntüyle karşımıza çıkan annesinin ta kendisidir. Peredur kadının kocasını öldüren şövalyenin peşine düşerken gerçekte babasının öcünü almaya çalışır. Ölümü seve seve göze alması yaşamın güçlüklerine göğüs germeye hazır olduğu anlamına gelir. Genç kadına gösterdiği yakınlık ise terk ettiği annesine olan bağlılığının bir dışa vurumudur. Böyle davranarak geçmişte yaptıklarının bedelini öder, yitirdiklerinin acısını çeker ve ilk zaferine ulaşarak Kral Arthur'un mahiyetindeki yerini edinir. Böylece erkeklerin dünyasında ezelden beri düşlediği saygınlığa da erişmiş olur. Peredur'un yaşamının ilk evreleriyle ilgili bu olaylar bize yuvanın terk edilmesi konusunda ne anlatmaya çalışır? Bir açıdan bakıldığında ana babadan kopmak ölümden farksızdır. Anne ya da baba çocuğu evi terk ettiğinde genellikle acıdan ölmese bile yine de yüreğinde bir şeyin yok olduğu, öldüğü kesindir. Çocukluk günlerini istesek de bir daha geri getiremeyiz. Peredur'un annesinin ölümü bu duygusal gerçekliğin tüm çıplaklığıyla yansıtıldığı bir simgedir. Dış dünyadaki deneyimler bizleri değiştirdiği gibi ailemizle aramızdaki ruhsal bağın da kopmasına neden olur. Çocukların ana babalarıyla aralarındaki sevgi dolu ve güzel ilişkiyi evden ayrıldıktan sonra sürdürmeleri durumunda bile bu ilişki eskisinden çok farklı olacaktır. Zira onlar da artık yaşamın güçlüklerine göğüs germeye, hatta kadına yardımcı olmaya çalışan ve kocasının cesedini gören Peredur gibi ana babalarına göz kulak olmaya hazır birer yetişkin olmuş ve büyükleriyle eşit bir konuma gelmişlerdir. Peredur'un çektiği acılar çocukluktan erişkinliğe geçiş sürecini başarıyla tamamlamak isteyen herkesin aşması gereken bir dar boğazdır. Peredur böylesine sıkıntılı bir deneyimden geçip bunun sonuçlarına da katlanmak suretiyle saflığını yitirir. Ölümü ve acıyı tadan, elini kana bulaştıran Peredur, annesinin yaşamın gerçeklerinden uzak tutmaya çalıştığı o masum çocukluk günlerine bir daha asla geri dönemez. Aynı şekilde çocuğun yazgısını kendi başına yaşayan bağımsız bir birey olmayı hak ettiğini kabullenebilen ana babalar, Peredur'un annesinin tersine erişkinliğe adım atmış çocuğun hiçbir baskı, yalan dolan, duygu sömürüsü ya da suçlama olmaksızın ailesiyle keyifli, gönül okşayıcı ve erişkinlere yaraşır bir ilişkiyi paylaşmak ve bunu sürdürmek için yeniden eve dönmeye can attıklarını görebilirler. Peredur'un annesi gibi kendi korkularını, bahtsızlıklarını ve gereksinimlerini bile bile çocuğundan gizlemeye çalışan ve çocuğun bağımsız bir birey olmasını engelleyen anne ya da baba, gencin umursamazlığından değil, evden kopuşun kaçınılmaz ve yerinde bir davranış olmasından ötürü acı çeker. Zamanı geldiğinde çocukların dünyaya açılmalarının onlara bizim verebileceğimizden çok daha fazlasını kazandıracağını kabul etmeliyiz. Peredur dünyaya açılmadığı sürece doğuştan ona biçilen yazgıyı, bir şövalye ve kutsal kase ile temsil edilen ruhsal bilgeliğin peşine düşen biri olmayı gerçekleştiremez. Bu öyküde hiçbir anne ya da babanın ne kadar güçlü olursa olsun yaşamın akışına karşı koyamayacağı anlatılıyor. Anne ve babaların böyle bir şeye yeltenmeye hakkı bile olmayabilir. Özerklik mücadelesi. Özgürce davranabilen, bağımsız bir bireye dönüşme süreci, yalnızca çocukluğun geride bırakılmasından ibaret olmayıp, kendi içimizde ve dışımızdaki gerici, yıkıcı, durgun ve dünyevi yaşamın sınırlamalarına ayak uydurmaya, isteksiz güçlerle yüzleşmeyi ve boğuşmayı da gerektiren bir süreçtir. Bütün gençler olgunlaşırken, özerkleşme uğruna verilen bu mücadeleyle yüz yüze gelir ve gençler kendilerini en olumlu ve en yaratıcı biçimde ifade etmelerine yetecek, özgüven ve öz saygıya ulaşıncaya dek yeni yetme yıllarından 30'lu yaşlara uzanan bu süreçte böylesi bir mücadeleyi farklı boyutlarda ve birçok kez yaşayabilirler. Olgunlaşma yolundaki bu süreçte hile ve oyunlara yer yoktur. Söz konusu süreç ilk bakışta bir savaş alanı izlenimi vermekten uzak, son derece incelikli ve kurnazlıklarla dolu bir süreç olabilir. Ne var ki, özerklik mücadelesinden kaçınmaya çalıştığımızda, yaşamımız boyunca kırılgan, toy ve en ufak bir düş kırıklığında yelkenleri suya indiren bireyler olmak zorunda kalırız. Siegfried, uyuşuklukla savaşmak. Mitolojinin en önde gelen simalarından biri olan Siegfried'in ünü, Almanya'dan İzlanda'ya kadar uzanır ve kendisi Kuzey Avrupa'nın en özlü kişiliği olarak bilinir. İskandinav öykülerinde Sigurd adıyla anılan bu kahramanın başından geçen serüvenler dünya çapında yankı uyandıran epik şiirlere konu olmuştur. Öykünün burada yer verilen bölümünde genç Siegfried ile Nibelunglar altınlarını koruyan ejderha Fahnir arasında boğuşma dile getiriliyor. Siegfried, Sigmund ile kız kardeşi Sieglinde arasındaki yasak ilişkinin ürünüydü. Her iki kardeşin yaşamı acıklı bir sonla noktalandıysa da Sigmund hiçbir zaman göremediği oğluna dillere destan güzellikte sihirli bir kılıç bırakmıştı. Kılıç kırık olmasına karşın onarıldığı takdirde herkesi alt edebilecek bir güce sahipti. Öksüz Siegfried'e cüceler soyundan Mime kol kanat germiş, bu güçlü ve yürekli gencin günün birinde Fafnir ejderhasını bozguna uğratıp Tanrı Wotan'ın yıllar önce Nibelung'dan çaldığı hazineyi yeniden ele geçireceği düşüyle yetiştirip büyütmüştü. Ama Mime'nin asıl amacı sonradan Siegfried'i öldürüp yıllardır göz koyduğu hazineye konmaktı. Ne var ki tanrılar Siegfried'den yanaydılar. Genç delikanlı bir gün ormanda gezinirken bir kuşun cıvıltısı kulağına çalındı. Kuşun yanına gittiğinde onun dilinden anladığını fark etti. Kuş ona Mime'nin kendisini öldürmek istediğini söylemekle kalmayıp bu niyetinin ardında yatan nedeni de dile getirerek Siegfried'i uyarmaya çalıştı. Delikanlı Mime'nin demirci ocağına geri dönünce ona duyduklarından hiç söz etmeyip olup bitenleri izlemeyi ve uygun zamanı beklemeyi yeğledi. Çok geçmeden Mime kendisinden babasının kılıcını onarmasını isteyince Siegfried de hiç sesini çıkarmadan bu isteğine boyun eğdi ve tüm gücüyle kılıcı yeni baştan ocakta kızdırıp dövmeye koyuldu. Bu arada Mime ona bir mağarada saklı olan ve uyuyan ejderha Fafnir'in başında nöbet tuttuğu hazineden söz etti. Mime'nin her şeyden çok göz diktiği, Nibelungların her kapıyı açan sihirli yüzüğü de bu hazinenin arasındaydı. Derken cüce Siegfried'e bu hazineyi bulup getirmesini söyledi. Ama Mime'nin kafasından geçen haince düşünceleri bilen Siegfried kılıcını kaptığı gibi onu öldürdü. Genç kahraman ardından ejderha Fafnir'i bulmak üzere yollara düştü. Fafnir bir zamanlar dev olan, aklı kıt, buna karşılık alabildiğine iri ve ürkütücü bir yaratıktı. Yüzüğün sihirli gücü sayesinde pullarla kaplı dev bir ucubeye dönüşmüştü. Ejderha sürekli uyuyor ve düşlerinde yılanı andıran kuyruğunun altına gömülü altınları gördükçe büyüleniyordu. Siegfried'i daha önce Mime'nin kafasında tasarladığı dolaplardan haberdar eden kuş, bu kez de genç adama ejderhanın barındığı mağaranın yolunu gösterdi. Kılıcını ejderhanın üzerine savuran Siegfried, hazineyi onun cansız bedeni altında buldu. Gel gelelim, malda mülkte hiç gözü olmayan ve servetin çekiciliğine kendisini bir nebze olsun kaptırmayan Siegfried, hazinenin içinden yalnızca iki şeyi seçip yanına aldı. Bu iki şeyden biri kendisini görünmez kılan miğfer, öteki ise gücünden henüz haberdar olmadığı Nibelungların yüzüğüydü. Böylece Siegfried yeni serüvenlere doğru yola koyuldu. Yorum: mitolojik kahramanların çoğu gibi Siegfried de annesiyle babasını hiç tanımamıştır ve gerçek gücünün farkında değildir. Tek sahip olduğu şey kendisi doğmadan ölen babasından miras kalan kırık dökük bir kılıçtır. Ne var ki yeni baştan dövülüp biçimlendirilmesi gerekse de bu kılıç kuşaktan kuşağa geçen güç ve cesareti temsil etmektedir. Bizlerin de anne baba, büyük anne ya da dedelerimizden edinip kendi değerlerimiz ve yeteneklerimiz ölçüsünde istek ve hedeflerimize göre biçimlendirmek zorunda olduğumuz bir takım beceri ve hünerlerimiz vardır. Yine birçok mitoloji kahramanı gibi Siegfried'in de kendi çıkarları için onun gücünden yararlanmak isteyen hain bir yaratıkla başı derttedir. Bir düşmanla ilk kez yaşanan bu çekişme, tüm dünyanın bizden yana olmadığının, gerek aile içinde, gerek okul ya da iş çevresinde, gerekse kendi içimizde olsun, bu dünyada kıskançlık, rezillik ve yıkıcılık gibi bir gerçeğin de var olduğunun ve yaşamda kendi yolumuzu çizeceksek, bu gerçeğin bilincinde olmamız gerektiğinin ilk habercisidir. Siegfried, kuşun cıvıldamasına kulak verdiğinde, kendisini korumaya alması gerektiğinin bilincine varır. Bu garip imgenin bizler açısından taşıdığı anlam ne olabilir? Kuş, doğanın sesi ve bizleri tehlikelere karşı uyarıp yaşama atılma zamanı geldiğinde bizlere doğru yolu gösteren sezgilerimizdir. Kendimize biraz zaman ayırıp sezgilerimize kulak verecek olursak hemen hepimiz böyle bir yetiye sahip olduğumuzu görebiliriz. Siegfried, durup kuşu dinlemek ve söylediklerine kulak kabartmak suretiyle yalnızca hazinenin yerini öğrenmekle kalmayıp yaşamda kalabilmesi için kiminle savaşması gerektiği konusunda da bilgi edinmiş olur. Siegfried kendisini korumak için Mime'yi öldürmek zorunda kalır, yoksa cüce onu öldürecektir. Özgür bireyler olmak için genellikle birilerini öldürmek zorunda kalmayız. Ancak Mime'nin öldürülmesi simgesel açıdan bizlere kötülük etmek isteyenleri başımızdan atmak için gerektiğinde acımasız davranmayı göze almamız gerektiğine işaret etmektedir. Bu, genç bir insanın kolay kolay öğrenebileceği bir ders değildir. Çünkü yaşamın acılarını tatmadan büyüyecek olursak, hedeflerimizi belirlerken tüm kapıların bize her zaman açık olacağına inanmamız ve herkesin bize sevgi ve sevecenlikle yaklaşacağını sanmamız da işten değildir. Bu, gençliğin hem armağanı hem de kusurudur. Ne yazık ki Siegfried gibi bizler de dünyada sevginin yanı sıra nefretin de olduğunu, sevecen insanlarla birlikte içleri nefretle dolu insanların da bulunabileceğini erken yaşlarımızda öğrenmek zorunda kalabiliriz. Devle ejderha arası garip bir yaratık olan Fafnir, bu öyküde insanlara özgü hırs ve uyuşukluğun bir simgesidir. herhangi bir biçimde kullanmak niyetinde olmasa bile hazineyi sahiplenmiş olmaktan mutludur. Tek istediği onu elinin altında tutmaktır. Çok daha azgın ve tehlikeli olan birçok ejderhanın tersine Fafnir durağanlığı, boşa giden gücü ve gizil güçleri temsil etmektedir. Altınlar değerin ve enerjinin simgesidir. Öyle ki insanın doğasındaki tembelliğin, uyuşukluğun, açgözlülüğün ve durağanlığın bir yansıması olarak karşımıza çıkan ejderha da hiçbir şey yapmaz, hiçbir yere kımıldamaz ve yalnızca yaşamın güçlerini dengede tutmaya çalışır. Tek mutluluğu uyumak ve kullanılmayan o değerli kaynakları düşünde görmektir. Ejderhayı katletmek suretiyle Siegfried tüm bu güçlerin ortaya dökülmesini ve yeniden yaşamın akışına katılmasını sağlar. Ne var ki kahramanımızın parada pulda gözü yoktur. Daha önce yaşadığı deneyimlerinden içgüdülerin gücünü kavramış, insan soyunun kötülükleriyle tanışmış ve babasından kalan mirası ona yenme gücünü kazandıran kılıcı ele geçirip yenilemiştir. Ancak bu arada dürüstlüğün de bilincine varır. Siegfried kendisi için nelerin değerli olduğunu bilir ve bunlar ona altınların kazandırabileceği türde şatafat ve parasal güç sağlamaz. Hazinenin içinden seçe seçe giyenleri görünmez yapan miğferle yüzüğü alır. Her ikisinin de nelere kadir olduğu konusunda bir bilgisi yoktur. Onları yalnızca güzel bulduğu için ve sikkelerle altınlardan çok daha değerli olduklarını sezdiği için seçer. Miğferle yüzük gerçekten değerlidir çünkü her ikisi de sihirli güçlere sahiptir. Görünmezlik miğferi Yunan mitolojisinde rastlanan çok eski bir simgedir ve orada Hades'in sahip olduğu giyene yaşamını gizlice sürdürme olanağı tanıyan bir nesne olarak karşımıza çıkar. Miğfer dünyevi bilgeliğin simgesidir çünkü kendi bakış açımızı, istek ve görüşlerimizi bir yana bırakıp yaşamdan bir şeyler öğrenmek için ne zaman durup izlememiz gerektiğini onun sayesinde biliriz. Miğfer aynı zamanda yokluğunda önüne gelene her şeyi anlatmak gereğini duyan boş boğaz çocuklar olarak kaldığımız bilme ve sır tutma yetisini de simgelemektedir. Peki ya Nibelungların yüzüğü? Ciltler dolusu kitaba konu olan altın güç yüzüğü yalnızca Cermen ve İskandinav mitolojisinde değil, J.R.R. Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi başlıklı klasik 20. yüzyıl öyküsünde de karşımıza çıkıyor. Yüzüğün ilk kez denizin dibinden su yüzüne çıkmış olması, insan ruhunun derinliklerindeki doğal büyüyü ve gücü simgeliyor. İlk önce gücünü tüm dünyaya kanıtlamak isteyen Cüce Alberich tarafından ele geçirilen yüzük, daha sonra Ulu Tanrı Wotan tarafından çalınıyor. Hem yaratıcı, hem de başkalarını kendine kul köle edici bir güce sahip olan yüzük, bilincin derinliklerinden zorla sökülüp alınıyor ve tıpkı insanoğlunun becerileri ve yaratıcı esin gücünde olduğu gibi istendiğinde iyiye, istendiğinde ise kötüye kullanılabilen bir araca dönüştürülüyor. Alberich onu kötü amaçlarına alet etmeyi arzularken Mime de ondan farklı davranmıyor. Wotan ise kibrinin kurbanı oluyor ve içindeki kötülüğü istemeden harekete geçiriyor. Ne var ki Siegfried yüzüğü yalnızca güzel olduğu için istiyor. Onun nelere kadir olduğunu henüz bilmiyor. Yüzük eninde sonunda onu felakete sürüklüyor. Ancak bu felaket çok sonradan ve salt boş bulunmasından ötürü başına geliyor. Şimdilik yüzüğün insanın yaratıcılığı ve önderliğiyle ilgili tüm güçleri içinde barındırdığını, uyuşukluk, atalet ve bilinçsizlik canavarının üstesinden gelmesi durumunda her gencin bu gizil gücü keşfedebileceğini aklımızdan çıkartmamamız gerekiyor.